Birinci ayrım. Bu kitap Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios. Eserin adı Kusursuz Plan. Yazarı Clive Cussler. Özgün adı The Chase. Çevirmeni Esat Ören. Türü roman. Altın Kitaplar Yayın Evi, 2. basım Kasım 2009. ISBN numarası 978-975-21-1175-2. Bu kitap 383 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 15 Mayıs 2019. Arka kapak. Nisan 1950, Montana Gölü'nün derin sularından paslı bir buharlı lokomotif enkazı çıkarılır. Lokomotifte bulunan 44 yıl önce ölmüş 3 ceset, olayı izleyenleri hiç ilgilendirmemektedir. Onları ilgilendiren bundan sonra olacaklardır. Yıl 1906, Amerika'nın batı eyaletlerinde 2 yıldır esmekte olan suç dalgası ortalığı kasıp kavurmaktadır. Tek başına pek çok banka soygunu düzenleyen bir adam, olaylara tanık olanlarını da gözünü kırpmadan öldürüp geride tek bir iz bırakmadan ortadan kaybolur. Kasap haydut adıyla adılan adamın işlediği suçlar artık hükümeti de harekete geçirir. İşin başına getirilen Isaac Bell adındaki dedektif oldukça başarılı, zeki ve dikkatli biridir. Ama o da kasap haydutun soygun ve öldürme yöntemlerindeki kusursuzluğu ve ince planları karşısında neredeyse çaresiz kalır. Karşısındakinin şimdiye dek karşılaştığı en zeki katil ve soyguncu olduğunu kısa sürede fark eden Bell, düşmanını tanımaya, adeta onun beynini okumaya çalışır. Atacağı her adımı hesaplar ama hesaplayamadığı bu hayatta kalma çabasının kimin lehine sonuçlanacağıdır. Yıllardır gerilim ve aksiyon öğeleriyle süslediği romanlarıyla okuyucuların derin hayranlığını kazanan Clive Cussler'dan yepyeni soluk soluğa bir roman. Terry, Dirk ve Dana'ya. Hiçbir baba sizin kadar sevecen çocuklara sahip olamaz. Geçmişten gelen hayalet. 15 Nisan 1950, Flathead Gölü, Montana. Gölün dibinden çıkarılırken tıpkı mezozoik çağlardan kalma bir canavarı andırıyordu. Makinist kabini ve kazan yeşil bir çamurla kaplıydı. 81 inçlik makinenin dişlilerine yapışmış tortular, tabakalar halinde gölün buzlu sularına dökülüyordu. Buharlı lokomotif su yüzeyinden ağır ağır yukarı çekilirken, bir an kurtarma salından yönetilen muazzam vincin kablolarında asılı kaldı. Her yanından akan çamura rağmen makinist kabininin penceresinin hemen altındaki 3025 sayısı hala görülebiliyordu. Pensilvanya, Philadelphia'daki Baldwin Lokomotif Fabrikası'nda üretilen 3025, 10 Nisan 1904 çıkışlıydı. Pasifik sınıfı olarak bilinen bu buhar motorlu, yüksek tekerlekli büyük lokomotifler 10 tane çelik vagonu çekerek saatte 120 kilometre hızla uzun mesafeler kat edebiliyorlardı. Ön kısmındaki 4 kazanın altındaki 6 tane büyük ve makinist kabininin altında bulunan 2 küçük tekerleği nedeniyle bu sınıf lokomotifler 4-6-2 olarak da anılırdı. Winch operatörü kurtarma mürettebatının büyülenmiş bakışları altında levyeleri büyük bir dikkatle kumanda ederek 3025'i ana güverteye indirince sal bu ağırlığın etkisiyle suya 10 santim daha battı. Adamlar neden sonra kendilerine geldiler ve lokomotifi tutan kabloları söktüler. Yaklaşık 50 yıldır suyun altında olduğu düşünülürse bayağı iyi durumda dedi kurtarma operasyonları şefi. Neredeyse bu lokomotif kadar eski olan sal 1920'lerden beri gölün ve buna bağlı ırmakların dibini tarama işlerinde kullanılmaktaydı. Bob Kaufman iri yapılı, en basit esprilerde bile kahkaha atmaya hazır cana yakın bir adamdı. Güneş altında uzun saatler geçirmenin verdiği kırmızılık iyiden iyiye yüzüne yerleşmişti. Tam 27 yıldan beri bu kurtarma salonunda çalışmaktaydı. Yaşı 75'i bulmuştu ve istese çok daha önce emekli olabilirdi. Ama şirket onu çıkarmadığı sürece çalışmaya devam edecekti. Yanında duran ve yaşça kendisinden büyük olduğunu sandığı adama döndü. "Ne dersiniz?" diye sordu Kaufman. 70'li yaşlarının sonunda olmasına rağmen gümüş renkli gür saçlarıyla hala dinç görünen uzun boylu sırım gibi adam lokomotife baktı. Yüzü geçen yılların etkisiyle meşin gibi olmuştu. Gözlüklerinin ardındaki mavi gözleri pırıl pırıldı. Dudağının üstünde sanki oraya yıllarca önce yerleştirilmiş gibi duran gümüş renkli bir bıyık vardı. Fırça gibi kaşları da bıyığıyla aynı renkteydi. Başındaki pahalı Panama şapkayı çıkarıp mendiliyle alnını sildi. Ana güverteye indirilmiş olan lokomotifin yanına yürüyüp dikkatini makinist kabinine yöneltti. Merdivenlerden akan çamurlu sular salın güvertesine yayılıyordu.
"Üstündeki bütün pisliğe rağmen," dedi adam bir süre sonra, "hala göze çok güzel görünüyor. Çok geçmez demir yolu müzelerinden biri bunu restore edecek parayı denkleştirip sergilemeye başlar."
İyi ki buralı bir balıkçı kıştan takma motorunu suya düşürmüş ve aramak için dibi taramış. Yoksa lokomotif bir yarım yüzyıl daha orada kalacaktı.
"Evet, gerçekten büyük şansıydı," uzun boylu gümüş renkli saçlı adam yavaşça.
Kaufman lokomotifin yanına gelip elini kocaman tekerleklerden birinin üstünde gezdirdi. Yüzünde duygusal bir ifade vardı.
"Babam Union Pacific'de makinistti," dedi alçak sesle. "Pacific sınıfı lokomotiflerin hayatı boyunca kullandıklarının en iyisi olduğunu söyler dururdu. Treni manevra istasyonuna sokacağı zaman beni de kabine alırdı. Pacific sınıfı çok süratli olduğu için genellikle yolcu vagonları taşırdı."
Kauçuk katmanlı kanvas giysileri içinde bir dalgıç ekibini taşıyan platform suyun altından çıkarılıyordu. Başlarında Mark 5 pirinç başlıklar, göğüs kısmında bedenlerine sarılı ağırlık yemerleri ve üstü kanvas, parmak kısmı pirinç, tabanları ise kurşun olan 18 kiloluk botları vardı. Platform güverteye kondurulurken dalgıçlar da hava pompasına bağlı kordonlarını toplamaktaydılar. Bu ekip güverteye ayak bastığı anda başka bir dalgıç ekibi platformun üstüne çıktı ve hiç vakit kaybetmeden hala buzlu olan gölün dibine indirildi. Yağ lekeleriyle kaplı tulumları ve iş kıyafetleri içindeki mürettebatın arasında ortamla uyum göstermeyen uzun boylu adam olan biteni sessizce seyretmekteydi. Üstünde ütülü bir kahverengi pantolon, kaşmir ceketinin içinde de pahalı bir kaşmir kazak vardı. Pırıl pırıl cilalı ayakkabıları ise yağla kaplı güvertede ve paslı kabloların arasında nasılsa hiç kirlenmemişti. Merdivenleri kaplayan tortu katmanlarına bir göz attıktan sonra Kaufman'a döndü.
"Buraya bir portatif merdiven getirelim de kabine çıkalım."
Kaufman'ın bir iki talimatından sonra getirilen merdiveni makinist koltuğunun arkasındaki zemine dayadılar. Kaufman önde, uzun boylu adam arkada kabine çıktılar. Tavandan oluk gibi su akarken ocaktan çamurla karışık erimiş kömür boşalıyor, metal zemine dökülüyordu. Kabin ilk bakışta boş görünüyordu. Kazanın üstüne monte edilmiş vanalar, borular, levyeler, çamur ve yosunlarla örtülüydü. Taban ayak bileğine kadar yükselen balçıkla kaplıydı ama uzun boylu sessiz gözlemci ayakkabılarının üstünden taşan çamura aldırmadı. Diz çöküp balçığın içinde küçük tepeler gibi duran üç tümseyi inceledi.
"Makinist ve ateşçi," dedi uzun boylu adam.
"Emin misiniz?" Adam başını salladı.
"Eminim. Makinistin adı Leigh Hunt'tı, evliydi ve şimdi orta yaşlarda olan iki çocuğu vardı. Ateşçinin adı ise Robert Carr'dı. Bu seferi yaptıktan sonra evlenecekti."
"Üçüncü adam kimdi?"
"Adı Abner Wheat'ti, zorba müşteri. Lokomotifi çalıştırmaları için Hunt'ın ve Carr'ın enselerine tabanca dayamıştı."
"Görünüşleri berbat," dedi Kaufman manzara karşısında içi bulanarak. "İskelete dönüşmemiş olmaları şaşırtıcı."
"Tuzlu suda olsalardı geriye hiçbir şey kalmazdı. Ama Flathead Gölü'nün soğuk ve tatlı suyu cesetleri korumuş. Gördüğün şey vücudun yağ depoladığı adipos dokusudur. Su altında bir süre sonra çözülür ve vücuda bal mumu gibi sabuna benzeyen bir görünüm verir.
Şerif'e haber verip buraya bir sorgu yargıcı getirmek zorundayız.
Bu bizim operasyonumuzu geciktirir mi diye sordu yabancı.
Hayır dedi Kaufman, geciktirmez. İkinci dalgıç ekibi kabloları yerleştirdikleri anda kömür vagonunu yukarı çekeceğiz.
Ekleme vagonda ne olduğunu görmem çok önemli.
Göreceksiniz.
Kaufman boş bir gayretle adamın aklından geçenleri okumaya çalıştı. İşleri kolaylaştırmak için önce şu kömür vagonunu çeksek iyi olur. Kömür vagonundan ayırmadan diğer vagona yoğunlaşırsak sonuç çok kötü olabilir. Lokomotif kadar ağır olmasa da dikkatli davranmazsak parçalanma tehlikesi var. Bu operasyon diğerinden çok daha hassas. Hem zaten bagaj vagonunun ön tarafı yarısına kadar kömür vagonunun altına gömülmüş durumda.
Bagaj vagonu değil, yük vagonu veya marşandiz.
Bunu nasıl bilebilirsiniz?
Gözlemci bu soruyu duymazlıktan geldi. O halde önce kömür vagonunu çekin. Burada sorumlu şef sizsiniz.
Kaufman bir zamanlar insan olan tümseklere baktı.
Buraya nasıl girmişler? Koca bir tren onca yıl bir gölün ortasında nasıl kaybolabilir?
Uzun boylu gözlemci gölün durgun mavi sularına baktı.
44 yıl önce burada gölün bir ucundan diğerine kereste yüklü tren vagonlarını taşıyan bir feribot vardı.
Gerçekten çok tuhaf dedi Kaufman. Gazeteler ve Southern Pacific yetkilileri trenin çalındığını duyurmuşlardı. Hatırladığım kadarıyla tarih 21 Nisan 1906'ydı.
Yaşlı gözlemci gülümsedi. Şirketin örtbas etme çabası, tren çalınmamıştı. Bir demiryolu sevk memuruna rüşvet yedirmişler.
O yük vagonunda cinayet işletecek kadar değerli bir şey olsa gerek dedi Kaufman. Altın nakliyatı falan gibi.
Yaşlı adam başını salladı. Ortada dolaşan söylentilere göre tren altın taşıyordu. Ama işin aslı nakledilen şey altın değil, nakit paraydı.
44 yıl dedi Kaufman. Bir trenin kayıp kalması için çok uzun bir zaman. Belki para hala vagondadır.
Belki dedi uzun boylu adam ufuk çizgisinde sadece kendisinin görebildiği bir şeye bakarak. Belki içine girdikten sonra kesin cevapları bulabiliriz.
Birinci ayrımın sonu. Sayfa 14.